6. ayrım. Ertesi gün Carla ve Antonio uyandıklarında Annie'yi kendi yataklarında buldular ve çok şaşırdılar. Oradaydı. Pijamalarıyla battaniyenin üstüne yatmış, Carla'ya sokulmuştu. Antonio ona üşüyeceksin dedi ve altına girmesi için battaniyeyi kaldırdı. Pazar sabahıydı. Yan yana yatarak uzun süre böyle battaniyelerin arasında oyalandılar. Sözleri birbirinin ağzından kaparak Ari'ye yakında başlayacağı okulunu anlattılar. Büyüklerin yaptığı şeyleri yapabilmek için, dediler, okula gitmek gereklidir. Derslerini çalışarak doktor, mühendis, profesör olabilir ya da babası gibi tren kondüktörlüğü yapabilirdi. Ari her şeyi dikkatle dinledi. Annesinin gözlerinin içine bakıyor, babasına bakıyor, annesinin daha aşağılarına bakıyordu. Kalktıkları zaman güzel bir banyo yaptılar. Antonio küveti doldururken Carlo onu soydu. Bir süre suda oynamasını seyrettiler. Elleriyle balon köpüklerini yakalamak isteyişine güldüler. Sonra Carla büyük bir sünger aldı ve sabunlayarak oğlanın göğsünü ve sırtını temizledi. Sırtını yıkadıktan sonra Arik ayağa kalktı. Kollarını ve bacaklarını annesine uzattı. Carla onun bileğiyle dizinin arasını yıkarken telefon çaldı. Antonio yanıt vermek üzere banyodan çıktı. Ve Arik annesinin elini yakalayıp daha yukarıya çekti. Antonio banyoya döndüğünde nasıl da kıpkırmızı olmuşsun dedi. Burada boğucu bir sıcak var. Sonra Ari'yi kollarının alttan yakaladı ve sudan çıkarttı. Onu büyük ve yumuşak bir havluyla kurulayan gene Carla oldu. Pudralamayı da bitirince hala çıplak olan Arik onun üstüne atladı. Boyu annesinin beline geliyordu ve onu kendince kucakladı. Antonio da karısına sarıldı. Gördün mü dedi. Olanaksız ya da gizemli olan hiçbir şey yok. Kendini sevdirmek için biraz şefkat göstermek yeterli. Okula gitme günü geldi çattı. Arik yepyeni okul çantası elinde, filli kulaklıkları başında, Carla ile erkenden evden çıktı. Bütün ötekilerle birlikte okulun kapısından girdiler. Onlar geçerlerken çocuklar kaçamak davranışlarla Ari'ye dokunmak istiyorlardı. İlk iş olarak müdüre gittiler. Carla ona çocuğu tanıştırdı. Müdür oğlanın üzerine eğildi ve masada kalemlerin yanında duran mavimsi karamelalardan ikram etti. Sonra yalnız kaldıklarında Ari'yi büyük bir kara taht önüne götürdü ve sabırla bir saat kadar sorular sordu. Sonunda çocuğun hemen hemen hiçbir şey bilmediği kararına vardı. Birinci sınıf öğretmenlerinden birini çağırdı ve yeni çocuğun durumunu ona bildirdikten sonra birlikte sınıfa gitmelerini söyledi. Öğretmen genç ve konuşkandı. Sınıfa gidene dek Ari'ye küçükken Afrika'ya gitme hayalleri kurduğundan söz etti. Misyonerlik yapmak, onun gibi küçük çocuklarla ilgilenmek isterdi. Filleriyle, aslanlarıyla ve geri kalan bütün güzellikleriyle oralar harika yerler olmalıydı. Arik yanında yürürken parlayan gözleriyle ona bakıyor, sessizce dinliyordu. Sınıf kapısına vardıklarında öğretmen onun paltosunu ve kulaklıklarını çıkarttı ve eliyle onu içeriye doğru itti. İçeride beklenmedik bir sessizlik oldu. Cetveliyle, silgisiyle oynayanlar elleri havada donup kaldılar. Çocuklar diye bağırdı bunun üzerine öğretmen. Bu sizin yeni arkadaşınız. Adı Arik ve çok uzaklardan, Afrika'nın kalbinden geliyor. Ona karşı nazik davranmalı, gereksinmesi olduğu her sefer yardımcı olmalısınız. Elbette o da bunun karşılığında size ülkesine ilişkin pek çok harika şey anlatacaktır. Bunları söyledikten sonra Ari'yi sırasına oturttu ve her günkü gibi derslerine başladı. Ari'nin yanında tombul ve kızıl saçlı bir kız oturuyordu. Bu küçük kız onun çantasını özenle açtı, gerekli kitap ve defterleri düzenle sıraya dizdi. Öğretmen çocuklara Roma tarihini anlatıyordu. Romus ve Romulus adındaki ikizler insanların acımasızlığı sonucunda nehre bırakılmışlardı ve sonunda sevgiyi bir dişi kurtta bulmuşlardı. Bu vahşi hayvan onları kendi yavruları gibi emzirmişti. Bu açıklamalar bittikten sonra öğrencilerden renkli kalemlerle öğrendiklerinin resmini çizmelerini istedi. Yarım saat sonra kızıl saçlı kız Ari'nin resmini kürsüye getirdi. Öğretmen bu resmi dikkatle inceledi. Kağıdın üzerinde dişi kurt değil bir dişi aslan görünüyordu. Aslanın memelerine yapışmış üç yavrusunun yanı sıra bir de zenci çocuk vardı. Öğretmen bir şey söylemeden kağıdı ötekilerin arasına koydu. Bu çocuğun hayal dünyasına ait bir şey miydi? Yoksa gerçekten böyle mi olmuştu? Teneffüs zili çaldı. Çocuklar büyük bir şamata içinde koridora döküldüler. Yalnız kaldığında Arik başını dizlerine dayayıp kendi içine kıvrıldı. Teneffüsten sonra coğrafya dersi başladı. Öğretmen onlara balıklar arasındaki farkı gösterdi. Bütün insanlar aynı atalara sahiptiler ve hepsi iki kişiden türemişlerdi. Ne var ki zamanla iklim ve beslenme farklılıkları sonucunda onlar da farklılıklar göstermişlerdi. Sarı saçlı beyaz insanların yanı sıra tenleri siyah, sarı ve kızıl deriler gibi kızılımsı olan ırklar vardı. Bazı beyaz insanların saçları siyah olabilirdi. Sonra Ali'nin sırasının yanına geldi. Bir elini onun başına koydu ve herkese savanların kuru sıcağında doğan çocuğun burun deliklerinin geniş, güneşin en kızgın ışıklarına maruz kalan teninin onu korumak için koyu renk olduğunu anlattı. Kulaklarına da bakın diyerek sözlerini sürdürdü. Ne kadar büyükler. Fillerin kulakları da böyle kocamandır. Oysa kutup ayılarının kulakları nasıldır? Görünmeyecek kadar küçücüktür. Çünkü bedende biriken ısının dağılması gereklidir. Soğuk iklimde yaşayan ayının kulakları küçücüktür. Sıcakta yaşayan filinkiler büyük. İşte bunlar iklim koşullarına uyumlanmanın harika sonuçlarıdır. Zil çaldı. Herkesten önce ayağa fırlayan Arik öyle hızlı davrandı ki neredeyse sırasını devirecekti. Filli kulaklıklarını taktığı zaman küçük bir çocuk yüksek sesle fil sesi çıkarttı. Eve döndüklerinde karla küvete su doldurdu. Onu içine soktu ve lifli bir eldivenle onu yarım saat ovuşturarak yıkadı. Arik'i sudan çıkardığında oğlan elinden kaçtı ve dansa benzeyen acayip sıçramalarla ve ulumalarla çevresinde dönmeye başladı. Karla onu yakalamaya çalıştı ama başaramadı. Kollarını havaya kaldırmış, durması için haykırırken Arik onun karnına doğru koştu ve iki kez ısırdı. Karla bunun üzerine hiç yapmadığı bir şey yaptı. Suratına bir tokat attı. Az sonra ütü yaparken sınıf öğretmeni onu aradı. Temkinli sözlerle Arik'in ilk yıllarına ilişkin bilgi istedi. Aslanlarla mı? Diye yineledi Karla şaşkınlıkla. Hayır, bildiğim kadarıyla hayır. Benim bildiğim kadarıyla yok böyle bir şey. Karla o akşam tek başına yattı. Antonio her hafta olduğu gibi treni yarımadanın öteki ucuna götürüyordu. Gecenin yarısında heyecanla uyandı. Karanlıkta birisi ona bakıyor, kirli elleri ya da pençeleriyle ona dokunuyordu. Rüya mı görüyordu? Ona mı öyle geliyordu? Yalın ayak ayağa fırladı ve gidip odasının kapısını kilitledi. 4 gün sonra pencerelere demir parmaklıklar takmak üzere işçiler geldi. Karla yalnız olduğu geceler kendini güvende hissetmediğini kocasına itiraf etmişti. Antonio onu korkularından uzaklaştırmaya çalışmış ve eve büyük, güçlü bir bekçi köpeği almayı önermişti. Ama o ayak diremişti. Huzurla uyuyabilmek için tek yol bütün girişleri kapamaktı. Antonio sonunda kabul etmek zorunda kalmıştı. Böyle küçük bir nedenle karısının kalbini kırmak istemiyordu. Öğle yemeği sırasında Antonio, Ari'nin boynunda ve ellerinde kırmızımsı kabuklar olduğunu fark etti. Karla daha iyi görebilmek için yakından baktı. ''Evet doğru'' dedi. ''Belki okulda uyuz salgını vardır.'' Sonra yemeğini bitirmesini beklemeden oğlanı kaptığı gibi banyoya götürdü. Onu her zamanki sabunla değil, yerleri sildiği deterjanla yıkadı. Ertesi sabah 2 mektup aldılar. Mektuplardan biri Carla ve Antonio, öteki de Arik içindi. Arik'e gelen üzerinde aslan resmi olan bir kartpost aldı. Arkasında şöyle yazıyordu. ''Nasıl gidiyor minik dostumuz?'' Karttaki imzaların biri Filo'ya, öteki misyonere aitti. Anne ve babaya gelen mektupta ise peder Yohannes çocuğun gösterdiği gelişmeyle ilgili bilgi edinmek istiyordu. Yemekten sonra Arik odasına girdi. Antonio da işe gitmek üzere dışarı çıkınca Carla sessizce oğlanın odasına gitti. Kepekler kapanmıştı. Yarı loş odada onun ışıldayan gözlerini gördü. Sonra da geri kalanı gördü. Çocuk aldığı kartpostalı organının çevresine sarmış hızla öne arkaya itiyordu. Öfkeden deliye dönen Carla oğlanın üstüne atıldı. Ona kitapla, ayakkabıyla, sonra da yazı masasındaki lambayla vurmaya başladı. Sonra onu çeke çeke banyoya götürdü ve lavaboya su doldurmaya başladı. Bir yandan da şöyle bağırıyordu. ''Ben bir çocuk istiyorum. Bir çocuk, hayvan değil.'' Sonra da oğlanın başını suyun içine soktu. Yukarıda büyüler hiç işe yaramıyorlar. Sonunda anlamıştım. Buna engelleyen renklerdi. Büyüler beyazdan beyaza, siyahtan siyaha işe yarıyor. Demek ki annemi özgürleştirmek için yapacağım. Antonio eve döndüğünde Carla hala ağlıyordu. Şaşkınlıkla bir şey mi oldu diye sordu. Ah hayır bir şey yok. Sadece bu koku beni çıldırtıyor. Bir türlü yok edemiyorum. Kocası yanında olunca rahatladı ve uyuyakaldı. Uyurken Antonio psikoloğun telefon numarasını aradı. Bir türlü bulamıyordu. Ne yazık ki soyadını da anımsamıyordu. Sonraki günlerde Arik okula gitmedi. Carla Antonio'ya sınıfların boyandığını, 10 gün için bütün çocukların evde kalacağını söyledi. Antonio neşelendi. Bu hiç olmazsa oğluyla zaman geçirebilmesi için iyi bir fırsattı. Bir gün onu yanında istasyona götürdü. Bütün iş arkadaşları çevrelerine toplandılar ve içlerinden biri kırmızı şapkasını oğlanın takmasına izin verdi. Şapka başına çok büyük geldi. Gözlerinin üzerinde siperlik, ağzında düdük. Arik raylar arasında bir sarhoş gibi sendeliğe sendeliğe gezindi. İçlerinden bazıları peşinden gittiler ve gülerek şapkasını başından aldılar. Oğlanın hiç gülmemesi onları hayal kırıklığına uğrattı. Bir pazar günü sirke gittiler. Büyük bir sirkti ve gösterinin tadını çıkartabilmek için ilk sıradan bilet almışlardı. Akrobatlar, hokkabazlar, develer ve uzun bacaklı at terbiyecileri vardı. Ayrıca tüyleri pırıl pırıl parlayan kaplanlar ve aslanlar da vardı. Hepsi kırmızı tulumlar giymiş 10 kadar zenci, ara verildiğinde sahneye bu vahşi hayvanların gireceği bir kafes kurmuşlardı. Antonio Ari'ye dönmüş ve bak gördün mü demişti, şimdi aslanlar girecek. Demir parmaklıklardan oluşmuş bir tünelden giren vahşi hayvanlar, davul gümbürtüleri ve orkestranın müziği eşliğinde koşarak pistin ortasında duran terbiyecinin yanına geldiler. Her kırbaç şaklamasında aslanlar zıplıyorlar, koşuyorlar, ayaklarıyla yere vurarak 5'e kadar sayıyorlardı. Sonra davullar ritmi yavaşlattılar. En büyük aslan ağzını kocaman açtı ve terbiyecisi parmak uçlarına kalkarak başını onun o ağzına soktu. Ansızın elektrik kesildi ve sirkin içi sessizliğe büründü. Bir saniye sonra korkunç bir çığlık havayı adeta yırttı. Demek ki yukarıda da onun gibi kara ve ağır insanlarla aslanlar vardı. Ama yukarıda aslanlar oyuncak bebek gibi olmuşlardı. Gölgede uyuyacaklarına ya da ceylanları parçalayacaklarına pençelerini boşluğa doğru sallıyorlardı. Onun peder Johannes'e, Umbur'un da ona boyun eğmesi gibi aslanlar o yarı çıplak adama itaat ediyorlardı. Şimdi yüreği yanmaya başlamıştı. Aşağıyı düşündüğü zaman hep böyle oluyordu. Sırtı da alev alevdi ve kollarının ve bacaklarının derisi yanıyordu. Herhalde yeni beyaz derisi çıktığı için böyle oluyordu. Öyle olması için önce litrelerce süt içmişti. O kadar çok içmişti ki hiç durmadan tuvalete gidiyordu. Ama elini çabuk tutmalıydı çünkü annesinin yardıma gereksinmesi vardı. Şeytan sirkte onun ağzından öyle korkunç bir çığlık atmıştı ki babası bile daha beyaz olmuştu. Kasım başında Antonio uzun soluklu bir dizi yolculuk için yola çıktı. Kapıda eşiyle vedalaşması her zamankinden uzun sürdü. Sokakta uzaklaşırken 3 kez geri dönüp baktı. Ona, küçük bahçelerine, evlerine, çocuğun ışık yanan odasına baktı. Gökyüzü kurşun gibiydi. Karla içeriye girdiğinde yağmur başladı. Sabahlığına sarınarak salona gitti ve televizyonu açtı. Her yanda yarışmalar vardı. Kapattı. Bir arkadaşına telefon etti. Biraz sohbet ettikten sonra senden ayrılmalıyım çünkü oğlan ödev yapmak için beni bekliyor diyerek telefonu kapattı. Yağmurun sesi dışında ortalıkta büyük bir sessizlik egemendi. Salondaki yazı masasından bir kağıt ve kalem aldı. Aklına uzun süredir görmediği kuzenine mektup yazmak gelmişti. Kağıdın tepesine sevgili Margarita diye yazdı. Belki de duymuşsundur. Ben ve Antonia bir evlat edindik. Adı Arik ve... Kalem elinden düştü. Canı yazmak istemiyordu. 2 mavi hap yuttu ve kendini divana bıraktı. Orada yüzüstü yatarken ağlamaya başladı. Ağlıya ağlıya bir bulanıklığa doğru kaydı. Daha büyük ağızları olan aslanlar, sessizce camlara dayanan kara eller vardı. Karanlıkta gözler parlıyor, uzaydan gelen bir gemi bahçesine iniyordu. İçinde zenci Marslılar vardı ve parmaklıklarla kepenklerin arasından bakıp onun adını fısıldaşıyorlardı. Sonra ansızın bedeninde bir ısınma, kendi bedeni üzerine bir başka bedenin ağırlığını hissetti. Bir şey göğüsleri üzerinde dolaşıyor, ağzını açmaya çalışıyor, ağzına giriyordu. Sıcak ve hoştu. Antonio dedi. Gözlerini açtığında üzerinde yatan Ari'yi, ağzına giren kırmızı dilini gördü. Carla Ari'yi ensesinden yakalamayı başardı. Bir iskemleye bağladı ve eline geçirdiği elektrik teliyle kanatana kadar kırbaçladı. Küveti kaynar suyla doldurdu ve onu içine attı. Yaralarını yer temizleme deterjanıyla ovdu. Onu tekme tokat sudan çıkarttı ve odasına attı. Sonra ağzına gelenleri bağırarak üzerinde sabahlık ve terliklerle çıktı. Sevgili Umbu, hafif ve beyaz olmayı başaramadım. Tam başaracaktım ki yapmaya çalıştığım son büyüde işler yolunda gitmedi. Annenin beyaz rengini ağzından içmeye çalışıyordum ama o bunu istemedi. Cin daha güçlü çıktı. Onu bağırttı. Gözlerini kırmızıya boyadı. Söylediklerinden tek bir kelime bile anlamadım. Buraya, yukarıya gelmemekle çok iyi yaptın. Burada hiçbir sıcaklık yok. Hem de hiç. Filo'ya çok çok yanıldığını söyle. Gene de uyanık ol ve beni bekle. Çünkü pek yakında aşağıya ineceğim. Sorumlu oldukları aslan kafeslerinin yakınında sigara içen Cisse ve Abdul güçlü bir kükreme duydular. Bu öyle müthiş bir kükremeydi ki sirkte çalışmaya başladıklarından beri böylesini işitmemişlerdi. Tuhaf dedi Abdul, yemek saati de değil. Evet dedi Cisse, bak dinle duyuyor musun? Bu bir hayvan yavrusunu parçalayan dişi aslanların kükremesi. Carla'nın bedeni aynı gün evinden pek uzak olmayan bir sulama kanalında bulundu. Yardımına koşanlar onu tanımakta zorluk çektiler. Çünkü dipteki balçık ve zift yüzünü tamamen kaplamıştı. Onun bulunduğu saatte Antonio treni Napoli'den Messina'ya doğru götürüyordu. Gömme işlemleri için gerekenleri yapmak Antonio'ya düştü. Cenaze işleri görevlisiyle uzun boylu tartışmak zorunda kaldı. Anne ve oğul aynı mezara konmamalı dedi. Çocuktan geri kalanlar yakılmalıydı. Külleri sonra Afrika'ya göndermeyi düşünebilirdi. Törenden sonra arkadaşları ve meslektaşları onu eve kadar uğurladılar. Kapının eşiğine vardıklarında Antonio yalnız kalmak istediğini söyledi. İlk iş olarak kepenkleri açtı. Sonra bir mektup kağıdı ve kalem alıp mutfak masasına oturdu ve yazmaya başladı. Sevgili Peder Yohannes. Kim takar? Perşembe günü her zamanki gibi kanasta oynamaktan dönen Profesör Baraldi iki gençle karşılaştı. Her ikisi de 30 yaşından büyük değildi ve sağlam yapılıydılar. Bir tanesi gözlerini yummuş, yanlamasına yatmıştı. Öteki de duvara dayanmıştı ve bacaklarının arasında bir karton tutuyordu. Üzerinde açız yazıyordu. Önlerindeki plastik çanakta birkaç kuruş para ışıldıyordu. Profesör hayatında bu kadar genç ve bu kadar sağlıklı dilenciler görmemişti. Eve doğru yürürken düşünmeyi sürdürdü. Bir süre önce torunuyla sokakta karşılaşmasını anımsadı. Sokakta yaşıtı arkadaşlarıyla yürüyor ve ciklet çiğniyordu. Pek dikkatini vermeden "Merhaba dede" diye gevelemişti ağzında. "Tükür onu," diye çıkışmıştı dedesi. "Çabuk tükür onu." Massimiliano onun yüzüne gülerek "Kim takar?" demiş ve arkadaşlarıyla uzaklaşmıştı. Profesör bunları düşünerek yürürken farkına bile varmadan evine vardı. Asansörde iki elini bastonuna dayayarak içini çekti. Dünya hangi cehenneme gidiyor? Profesör Baraldi 85 yaşındaydı ve 15 yıldan bu yana duldu. Şifa bulmaz bir hastalık ondan daha genç olan karısını alıp götürmüştü. Evlendikleri zaman Baraldi orduda subaydı. Ama ilk oğullarının doğumundan sonra askerlikten ayrılarak kendini karısının pek büyük olan mal varlığını yönetmeye adamıştı. Daha sonra bir vergi danışmanlığı bürosu açmış ve yetenekleri sayesinde başlangıçta var olan servetin çok daha büyüğünü yaratmayı başarmıştı. 80 yaşında hafif bir beyin rahatsızlığı sonucunda hekim önerisiyle büronun yönetimini çocuklarına bırakmış ama kendini salıvermemişti. Hatta tam tersine daha düzenli ve özenli bir yaşam sürmeye başlamıştı. Sürekli yinelemekten hoşlandığı üzere düzen ve saygı bizi hayvanlardan ayıran biricik değerlerdi. Profesör beyaz panama şapkasını vestiyere asarken "Arnilda" diye seslendi. Yanıt alamadı. Sıkıntılı bir edayla "Arnilda" diye yineledi. Az sonra koridorun dibinden iki kara ve parlak göz göründü. Buyurgan bir tavırla başını sallayan ve içini çeken yaşlı adam "Elbette ya, Rosella" dedi. "Buraya" diyerek ayaklarını gösterdi. Loşluğun içinden çekingen tavırlı siyahi bir genç kız belirdi. Üzerine beyaz ve kırmızı kareli bir önlük takmıştı. Beceriksiz hareketlerle yaşlı adamın ayaklarına eğildi ve ayakkabılarını çıkarttı. Yarım saat sonra profesör televizyonun karşısında kurulmuş sofraya oturdu. Sunucu denizleri kaplayan bir balçıktan söz ediyordu. Kıyıda duran bazı yüzücüler yaklaşan jölemsi bir lekeye bakıyorlardı. "Arnilda gitti," diye düşündü profesör ve "belki yakında ben de gideceğim." Karnında bir boşluğun açıldığını hissedince yeniden Rosella'yı çağırdı. Kız elinde melamin bir çanakla çıka geldi. Profesör "Ah evet, salatalıklar," dedi. Ama kız bunları tabağına koyunca iştahı kaçtı. 50 yıl boyunca Arnilda onun salatalıklarını ince ince doğramıştı. Şimdi Rosella'nın tabağına koyduğu ve böyle vahşice doğranmış parçaları yiyesi gelmiyordu. "Git bana iki yumurta kır," dedi. Az sonra kız bu kez elinde omletle döndüğünde ona bütün ayrıntısıyla salatalıkları Hristiyanların da yiyebileceği biçimde nasıl ince doğraması gerektiğini anlattı. Sonunda peçetesini katlayarak içini çekti. "Ah Arnilda'm benim. Pupo'nun ne hallere düştüğünü bir görsen." Arnilda profesörün ailesinin hizmetine girdiğinde o 5 yaşındaydı. Fiume Veneto yöresinin bir çiftçi ailesinden geliyordu ve henüz küçük bir çocuk olan profesöre büyük bir kadın gibi görünmüş olsa bile o dönemde 12 ya da 13 yaşında olmalıydı. Ona o zaman Pupo adını takmıştı ve 2 ay önce kalbindeki bir üfürme onu alıp götürene kadar o Arnilda dadısının Pupo profesör olarak kalmıştı. Dipnot okuyorum. Pupo, bebek. İşte o günden başlayarak 80'lik profesörün unutkanlıkları artmaya, ihmalkarlıkları çoğalmaya başlamıştı. Bir pazar günü büyük oğlunun evinde yemekteyken sofraya oturmadan ellerini yıkamak için yerinden kalkmış ama banyoya yöneleceğine mutfağa girmiş ve gaz musluklarını açmıştı. Aynı akşam kaygıya kapılan iki oğul Arnilda'nın yerine birinin konması gerektiği kararına varmışlardı. Böyle birini İtalya'da bulmanın ne kadar zor olduğu kısa sürede ortaya çıkmıştı. Ve bu nedenle başka kıtalardan gelen yardımcılar bulmakta uzmanlaşmış bir şirkete başvurmuşlardı. Bir ay sonra Yeşilburun adalarından Rosella çıka gelmişti. Onun kapıda belirdiğini gören profesör, "Ah iyi, saz kulübelerden bir kız geldi," demişti. Bu yepyeni durum karşısında itirazda bulunmaması çocuklarını pek sevindirmişti. Ama Arnel de her zaman aklındaydı ve özellikle evde yalnız kaldığında ya da öyle olduğunu sandığında hiç durmadan onunla konuşmayı sürdürüyor, o hala yanı başında yaşıyormuş gibi davranıyordu.